Ayrım 57.
Yeni toplar tarafından çoktan kemirilmiş bulunuyorlardı. Top barutu, para hizmetinde bir oda çavuşundan başka bir şey olmadı. Para, burjuvazinin büyük siyasal eşitlik rendesiydi. Kişisel bir ilişkinin bir para ilişkisi tarafından, mala ilişkin, aynı bir yükümün, para biçiminde bir yüküm tarafından ortadan kaldırıldığı, her yerde bir burjuva ilişkisi, feodal bir ilişki yerine geçiyordu. Gerçi eski kaba doğal ekonomi biçimi ezici bir çoğunlukla varlığını sürdürüyordu. Ama daha şimdiden Hollanda'da, Belçika'da, aşağı rende olduğu gibi köylülerin feodal beye angarya ve aynı yüküm yerine para verdikleri, beylerle uyrukların, toprak sahipleri ve çiftlik kiracıları durumuna dönüşmeleri yolu üzerinde ilk kesin adımı atmış bulundukları yerde, yani kırda bile feodal kurumların toplumsal tabanlarını yitirdikleri birçok bölge vardı. Bu çağda Batı Avrupa'yı saran para hırsı, 15. yüzyılın sonunda feodalitenin para tarafından içten ne derece aşındırılmış ve kemirilmiş olduğunun parlak bir örneğini gösterir. Portekizlilerin Afrika kıyılarında, Hindistan'da, tüm uzak doğuda aradıkları şey altındır. İspanyolları Amerika'ya gitmek üzere Atlantik Okyanusu'nu aşmaya götüren şey büyülü altın sözcüğüdür. Yeni bulunan bir kıyıya ayak basar basmaz beyaz adamın ilk istediği şey altındı. Ama bu uzakta serüvene gitme gereksinmesi, başlangıçta içinde gerçekleştiği feodal ya da yarı feodal biçimlere karşın temeli tarım olan ve fetih savaşları özsel olarak toprak kazanma ereğini gözeten feodalite ile daha temelinde bağdaşmaz bir şeydi. Üstelik denizcilik, anti-feodal niteliğinin damgasını bütün modern savaş filolarına bile basmış bulunan açıkça burjuva bir sanayiydi. Buna göre 15. yüzyılda feodalite tüm Batı Avrupa'da tam bir çöküş durumundaydı. Anti-feodal çıkarlara sahip kentler, kendi öz hukukları ve silahlı burjuvaları ile birlikte her yerde feodal topraklar içine sokulmuş bulunuyorlardı. Bu kentler feodal beyleri para aracıyla daha şimdiden toplumsal bakımdan ve hatta şurada burada siyasal bakımdan da kısmen kendilerine bağımlı kılmışlardı. Son derece uygun koşulların tarımsal gelişmeyi sağladığı kırda bile eski feodal bağlar paranın etkisi altında kopmaya başlıyorlardı. Soyluluğun eski egemenliği ancak Almanya'da Elbe'nin doğusu gibi yeni fethedilen ülkelerde ya da zaten geri kalmış, tecimsel yolların uzağında bulunan bölgelerde gelişmeye devam ediyordu. Ama her yerde, kırda olduğu gibi kentlerde de, bitmez tükenmez ve saçma savaşmanın, feodal beyler arasındaki iç savaşı, hatta dış düşman ülkenin içinde olduğu zaman bile sürekli kılan o çekişmelerin, tüm Orta Çağ boyunca sürmüş bulunan o nedensiz, o kesintisiz yakıp yıkma durumunun son bulmasını isteyen halk öğeleri çoğalmıştı. İsteklerini gerçekleştirmek için kendi başlarına çok güçsüz olan bu öğeler, tüm feodal düzenin başı olan krallığın ta kendisinde güçlü bir dayanak buldular. Ve toplumsal ilişkiler düşüncesinin devlet ilişkileri düşüncesine götürdüğü, İktisattan siyasete geçtiğimiz nokta işte buradadır. Halkların Orta Çağ'ın başındaki karmaşasından yavaş yavaş yeni milliyetler çıktı. Bilindiği gibi eski Roma eyaletlerinin çoğunda yenilenlerin yenenleri, köylü ve kentlinin germen beyi özümledikleri süreç. Demek ki modern milliyetlerde ezilen sınıfların ürünleridirler. Mencken'in Orta Loren bölgesi haritası, şurada kaynaşmanın, burada ayrılmanın gerçekleşme biçimi üzerine anlamlı bir fikir verir. Dipnot, Sprüner Mencke, Handatla Zürgeşihte der Mittelalters und der Neuen Zeit, 3. baskı, Gotha 1874, harita numara 32. Belçika ve aşağı Loren bakımından bu sınırın özsel olarak daha bundan 100 yıl önce Fransızca ve Almanca arasında var olan dil sınırı ile örtüştüğünü görmek için bu harita üzerinde Latin ve Germen yer adları sınırını izlemek yeter. Hala şurada burada iki dilin üstünlük için savaştıkları dar bir bölge görülebilir. Ama genel olarak neyin Alman ve neyin Latin kalacağı sağlamca saptanmıştır. Ama haritadaki yer adlarından çoğunun aşağı Frankonca ya da eski Almanca'dan türetilmiş biçimi bu adların 9. en geç 10. yüzyıla çıktıklarını, buna göre Karolenjiyenler çağının sonuna doğru sınırın özsel olarak çizilmiş bulunduğunu gösterir. Nedir ki Latin tarafında özellikle dilsel sınırın yakınlarında Germanik bir kişi adıyla Latin bir topografik adlandırmadan bileşmiş karma adlar görülür. Örneğin Müzün batısında Verdun yakınlarında bugün İpekor, Recor-la-Creu, Amblancourt-sur-Air, Thierville haline gelmiş bulunan Epon-Curtis, Rotfridi-Curtis, Ingolini-Curtis, Tödegisilio-Villa gibi. Bunlar Frank feodallerine ait alanlar, Latin topraklarında er geç Latinleşmekten kurtulamayan küçük Alman kolonileridir. Kentlerde ve yalıtık kırsal bölgelerde dillerini daha oldukça uzun süre koruyan daha güçlü Alman kolonileri yerleşmişlerdi. Örneğin daha 9. yüzyılın sonunda Ludwigslied işte bu kolonilerin birinden fışkırdı. Dipnot: Ludwigslied 3. Louis'nin 881'de Sokkur'da Normanlara karşı kazandığı utkuyu ululayan Frankonca yazılmış bir şiirdir. Ama Frank beylerinden büyük bir bölümü daha önce Latinleşmiş bulunuyordu ve Latince'nin Roman, daha o zamandan Fransa'nın resmi dili olarak ortaya çıktığı 842 Krallar ve Ulular Yemin formülleri bunun böyle olduğunu gösterir. Dil grupları bir kez sınırlandırıldıktan sonra, örneğin Elbe Slavlarına karşı yürütülen savaşlar gibi daha sonraki fetih ya da yok etme savaşları bir yana, bu grupların devletlerin kuruluşu için temel veriler hizmeti görmeleri, milliyetlerin uluslar durumuna gelmek üzere gelişmeye başlamaları doğaldı. Bu üyenin daha 9. yüzyıldan başlayarak sahip bulunduğu güç, Lotharinj Karma Devleti'nin hızlı çöküşü tarafından tanıtlanmıştır. Gerçi tüm Orta Çağ boyunca dilsel ve ulusal sınırlar birbirleriyle örtüşmekten uzak kalmışlardır. Ama belki İtalya dışında her milliyet gene de Avrupa'da büyük bir özel devlet tarafından temsil edilmiştir ve ulusal devletler kurma yolunda kendini durmadan daha açık ve daha bilinçli bir biçimde gösteren eğilim, Orta Çağ'ın belli başlı ilerleme kaldıraçlarından birini oluşturur. Ne var ki bu Orta Çağ devletlerinin her birinde kral, tüm feodal aşama sırasının doruğunu, bağımlıların, vasallerin, kendisinden kaçamadıkları ve aynı zamanda kendisine karşı sürekli bir başkaldırma durumunda bulundukları doruğu oluşturuyordu. Tüm feodal ekonominin temel ilişkisi, yani kimi hizmetler ve kişisel yükümlülükler karşılığı toprak verilmesi, en yalın kökensel biçimi altında, özellikle kavga aramakta birçoklarının çıkarı olduğu yerlerde, daha o zamandan yeterince anlaşmazlık konusu çıkartıyordu. Bundan ötürü bağımlılık, vasalaj ilişkilerinin bütün ülkelerde verilmiş, geri alınmış, yenilenmiş, değiştirilmiş ya da farklı koşullara bağlanmış haklar ve yükümlülüklerin içinden çıkılmaz bir karışıklık meydana getirdikleri, Orta Çağ sonunda durum nasıl olmalıydı? Örneğin Gözüpek Charles, topraklarının bir parçası için imparatorun, öbür parçası için de Fransa kralının bağımlısı, vasal idi. Öte yandan onun metbuğu, süzeren olan Fransa kralı, aynı zamanda bazı topraklar için kendi bağımlısı olan Gözüpek Charles'ın bağımlısıydı. Bu durumda çatışmalardan nasıl kaçınılabilirdi? Bağımlıların onları dışa karşı ve kendi aralarında koruyabilecek tek şey olan krallık merkezine doğru o çekim ve bu çekimin önüne geçilmez ve sürekli bir biçimde kendisine dönüştüğü o bu merkezden iteleme, yüzyıllık ve almaşık oyununun nedeni budur. Özgür insana yaraşır tek gelir kaynağının yağma olduğu bu uzun dönem boyunca krallık ve bağımlılar arasındaki uğursuz şamatası geri kalan, her şeyi kapsayan o kesintisiz savaşımın nedeni budur. Ozansı şövalyelik, adı arkasında saklanan ve durmadan onur ve bağlılıktan söz eden, o sonsuz ve her zaman yenilenen ihanetler, cinayetler, zehirlemeler, kalleşlikler ve düşünülebilecek her türlü alçaklıklar dizisinin nedeni budur. Bu genel karışıklık içinde krallığın ilerleme üyesi olduğu açıktır. Krallık düzensizlik içinde düzeni, düşman devletler biçimindeki ufalanma karşısında oluşma durumundaki ulusu temsil ediyordu. Feodalitenin yüzeyinde oluşan tüm devrimci üyeler, bundan ötürü krallık ne denli onlara dayanmak zorunda idiyse, o denli krallığa dayanmak zorundaydılar. Krallıkla burjuvazi arasındaki bağlaşma, 10. yüzyıla değin gider. Çoğu kez çatışmalarla kesilen bu bağlaşma, çünkü orta çağda hiçbir şey yolunu kararlılıkla sürdüremez, krallığın kesin utkuyu kazanmasına yardım edene ve krallığın da gönül borcu belirtisi olarak bağlaşığını boyunduruk altına almasına ve soymasına değin, her zaman daha sağlam ve daha güçlü bir biçimde yenilenecektir. Burjuvalar gibi krallar da doğmakta olan hukukçular loncasında güçlü bir destek buluyorlardı. Roma hukukunun yeniden bulunmasıyla feodal çağın danışmanları olan rahipler ve kiliseye bağlı olmayan hukukçular arasında iş bölümü yapıldı. Bu yeni hukukçular daha baştan başlayarak özel olarak burjuva sınıfın içinde bulunuyorlardı. Ama öte yandan irdeledikleri, öğrettikleri, uyguladıkları hukuk da niteliği bakımından özel olarak antifeodal ve belirli bir bakış açısından da burjuvaydı. Roma hukuku, salt özel mülkiyetin egemen olduğu bir toplumdaki yaşama koşulları ve çatışmalarının öylesine klasik hukuksal dışa vurumudur ki, daha sonraki tüm yasamalar ona hiçbir özel iyileşme getirememişlerdir. Oysa ortaçağ burjuva mülkiyeti henüz güçlü bir feodal sınırlandırmalar karması gösteriyor, örneğin büyük bölümü bakımından ayrıcalıklardan oluşuyordu. Buna göre Roma hukuku çağın burjuva koşullarının çok ilerisinde bulunuyordu. Ama burjuva mülkiyetin tarihsel gelişmesinin devamı gerçekten de olduğu gibi ancak arı özel mülkiyete doğru evrimine dayanabilirdi. Nedir ki bu gelişme orta çağ sonu burjuvazisinin henüz ancak bilinçsiz olarak kendisine doğru yöneldiği şeyi dört başı bayındır bir biçimde içeren Roma hukukunda güçlü bir kaldıraç bulacaktı. Hatta eğer Roma hukuku birçok bireysel durumda, örneğin köylülerin yükümlülüklerinden zaten kullanıla gelen kurtuluşlarının yazılı kanıtlarını gösteremedikleri durumlarda, onların soyluluk tarafından pekiştirilmiş bir ezgisine bahane hizmeti görse bile bu hiçbir şeyi değiştirmez. Roma hukuku olmasaydı da soyluluk benzer bahaneler bulurdu ve her gün böyle bahaneler buluyordu. Feodal koşulları kesinlikle tanımayan ve modern özel mülkiyeti tamamen önceleyen bir hukukun yürürlüğe girmesi her durumda çok büyük bir ilerlemeydi. Feodal soyluluğun ekonomik planda orta çağ sonu toplumunda nasıl gereksiz, hatta sıkıcı bir duruma gelmeye başladığını, siyasal planda da kentlerin ve o çağda ancak krallık biçimi altında olanaklı olan ulusal devletin gelişmesi bakımından nasıl bir engel durumuna gelmiş olduğunu görmüş bulunuyoruz. Ama feodal soyluluk o zamana değin silahları kullanma tekelini elinde tuttuğu, o olmaksızın ne savaşılabileceği ne de savaşa girişilebileceği için her şeye karşın ayakta tutulmuştu. Bu durumda değişecekti. Feodal soyluluğa, onun egemen olduğu toplum ve devlet döneminin son bulduğunu, şövalye niteliği içinde hatta savaş alanında bile artık kendisinden yararlanılamayacağını tanıtlamak için son adımda atılacaktı. Feodal rejime karşı askerlerin en yakın metbularına krallık ordusu komutanlığından daha güçlü bağlarla bağlı bulundukları, kendisi de feodal bir ordu ile savaşmak demek, açıkça bir kısır döngü içinde dönmek ve bir adım bile ileri gitmemek demekti. Daha 14. yüzyıl başlarından başlayarak krallar bu feodal ordudan kurtulmak ve kendi öz ordularını kurmak için çaba gösterdiler. Bu çağdan sonra krallık orduları içinde askere alınmışlar ya da kiralanmışlardan oluşan birlikler oranının durmadan arttığını görüyoruz. Başlangıçta özellikle Lombard, Cenovalı, Alman, Belçikalı ve benzeri kentler döküntüleri ve kaçak toprak kölelerinden oluşan ilkin açık kır savaşmalarında pek işe yaramaz, kentlerin işgalinde ve kuşatmalarında kullanılan piyade söz konusudur. Ama daha Orta Çağ'ın sonuna doğru Tanrı bilir nereden toplanmış bilelikleri, mahiyetleriyle birlikte kendilerini yabancı prenslerin hizmetine kiralayan ve böylece feodal savaş koşullarının çare bulunmaz yıkılışına haber veren şövalyeleri de görüyoruz. Aynı zamanda kentlerde ve hala var oldukları ve yeniden oluştukları yerlerde özgür köylüler arasında savaşkan bir piyadenin temel koşulları meydana geliyordu. O zamana değin kendisi gibi atlı bileliğiyle birlikte şövalyelik ordunun çekirdeğinden çok ordunun ta kendisini oluşturuyordu. Şövalyeliğe emir eri olarak yayan eşlik eden toprak köleleri sürüsü açık kırda kendini ancak savaştan kaçmak ve yağma yapmak için gösteriyordu. Feodalitenin güçlü durumu sürdüğü sürece yani 13. yüzyılın sonuna değin şövalyelik bütün savaşmalara katıldı ve bunların sonuçlarını belirledi. Bu tarihten sonra durum ve gerçekte aynı zamanda birçok noktada birden değişti. İngiltere'de toprak köleliğinin yavaş yavaş ortadan kalkışı, toprak sahipleri, yeoman ya da çiftlik kiracılarından oluşan kalabalık bir özgür köylüler sınıfı yarattı ve böylece o çağın ulusal İngiliz silahı olan ok ve yay kullanmakta talimli yeni bir piyadenin ilkel maddesini sağladı. Yürüyüş sırasında ister atlı ister atsız olsunlar, her zaman yaya savaşan bu okçuların ortaya çıkışı İngiliz ordularının taktiğinde önemli bir değişikliğe neden oldu. 14. yüzyıldan sonra İngiliz şövalyeliği alan ya da öteki koşulların buna uygun olduğu yerlerde daha çok yaya dövüşür. Dövüşü başlatan ve düşmanı dağıtan okçuların arkasında şövalyeliğin kapalı ordusu son çarpışmayı yanlardan saldırılarla desteklemek için yalnızca bir bölümü at üstünde olduğu halde düşman saldırısını ya da uygun ilerleme anını ayakta bekler. İngiltere'nin bu çağda Fransa'daki kesintisiz utkuları, özsel olarak orduda savunucu bir üyenin bu yeniden canlandırılmasına dayanır ve bu savaşların çoğu tıpkı Wellington'ın İspanya ve Belçika'da verdiği savaşlar gibi karşı saldırıyla sonuçlanan savunucu savaşmalardır. Yeni taktiğin Fransızlar tarafından kabulü, belki de kiraladıkları kundaklı yayla silahlanmış İtalyan askerlerin İngiliz okçuların yerini tuttukları andan başlayarak İngilizlerin utkun yürüyüşüne son verdi. Aynı biçimde 14. yüzyıl başlarında Flander kentlerinin piyadesi, Fransız şövalyeliğine açık kırda ve çoğu kez başarıyla meydan okuma cüretini gösterdi ve İmparator Albert de İsviçre'nin özgür imparatorluk köylülerini kendilerinden başka biri olmayan Avusturya Grand Dükü'ne sinsice teslim etmeye kalkışarak ilk Avrupa çapında ünlü piyadenin kuruluşunu sağladı. İsviçrelilerin Avusturyalılar ve Burginyonlara karşı kazandıkları utkularda atlı ya da yaya zırhlı şövalyelik piyade karşısında feodal ordu modern ordunun başlangıçları karşısında şövalye, burjuva ve özgür köylü karşısında kesinlikle yenik düştü ve cumhuriyetlerinin burjuva niteliğini daha ilk andan doğrulamak için Avrupa'nın ilk bağımsız cumhuriyeti olan İsviçreliler askersel övünçlerini hemen geçer akçe yaptılar. Her türlü siyasal titizlik ortadan kalktı. En çok verenler hesabına paralı asker toplama amacıyla kantonlar asker toplama büroları durumuna dönüştürüldü. Başka yerlerde de ve özellikle Almanya'da asker toplayıcının trampeti kapı kapı dolaştı ama uyruklarını satmak için kurulmuşa benzeyen bir hükümetin köpeksiliği, en derin ulusal düşkünlük çağında Alman prensleri tarafından aşıldığı zamana değin eşsiz kaldı. Sonra 14. yüzyılda top barutu ve topçuluk da Araplar tarafından İspanya üzerinden Avrupa'ya getirildi. Orta Çağ'ın sonuna değin taşınılabilir ateşli silah önemsiz kaldı. Bunda da anlaşılmayacak bir şey yok çünkü Crecy okçusunun oku, Waterloo piyade erinin düz namlulu tüfeği denli uzağa gidiyor ve aynı etkiyi yapmasa da belki daha güvenli bir biçimde vuruyordu. Sahra topu da henüz çocukluk çağındaydı. Buna karşılık ağır toplar şövalye şatolarının dış surlarını birçok kez dövmüş ve feodal soyluluğa barutun egemenliğinin sonunu damgaladığını haber vermişti. Basımcılığın yayılması, ilk çağ yazınının irdelenmesinin yeniden başlaması, 1450'den sonra gitgide güçlenen ve evrenselleşen tüm kültür hareketi, feodaliteye karşı savaşımlarında burjuvazi ve krallığın işini kolaylaştırdı. Bu nedenlerin aynı yönde gitgide daha ileri giden, birbirleri üzerindeki artan karşılıklı etkileriyle yıldan yıla daha da pekişmiş birleşik etkisi, 15. yüzyılın ikinci yarısında feodaliteye karşı burjuvazinin değilse de en azından krallığın utkusunu sağladı. Avrupa'da her yerde feodal durumdan geçmemiş uzak ikincil ülkelere kadar krallık gücü birdenbire üste çıktı. İber Yarımadası'nda Latin dil soylarından ikisi İspanya Krallığı'nı kurmak üzere birleştiler ve Provence dilini konuşan Aragon Krallığı yazılı dil olarak Kastilya dilini kabul etti. Üçüncü soy Portekiz Krallığı'nı kurmak üzere Galicia dışında kendi dil alanını birleştirdi. İberik Hollanda içe döndü ve deniz etkinliği aracıyla ayrı bir varlık hakkını tanıtladı. Fransa'da Burgunyon Devleti'nin çöküşünden sonra 11. Louis sonunda ulusal birliği öylesine güçlü bir biçimde kurma başarısını gösterdi ki, henüz çok parçalanmış bir durumda bulunan Fransız toprağı üzerinde krallığı simgeliyor, ardılı daha o zamandan İtalyanlar arasındaki çekişmelere burnunu sokabiliyor ve bu birlik reform tarafından ancak bir kez ve o da az bir zaman için tehlikeye düşürebiliyordu. İngiltere sonunda uzun erimde kendisini kan içinde bırakacak Fransa'daki Don Kişotça fetih savaşlarından vazgeçmişti. Feodal soyluluk iki gül savaşlarında bir ödünlenme aradı ve aradığından çoğunu da buldu. Kendi kendini yıprattı ve hatta krallık gücü tüm öncelleri ve tüm ardıllarının gücünü aşan Tudorlar hanedanını oturttu. İskandinav ülkeleri birliklerini uzun süreden beri gerçekleştirmiş bulunuyorlardı. Litvanya ile birleşmesinden sonra Polonya, henüz hiçbir saldırıya uğramamış bir krallık gücüyle yükseliş dönemine doğru gidiyordu ve hatta Rusya'da bile küçük prenslerin yıkılışıyla Tatar boyunduruğundan kurtuluş el ele yürümüş ve 3. Ivan tarafından kesin bir sonuca bağlanmıştı. Tüm Avrupa'da krallığın ve o sıralarda krallık olmaksızın varlığı olanaksız ulusal birliğin bulunmadığı ya da ancak kağıt üzerinde bulunduğu yalnızca iki ülke vardı: İtalya ve Almanya. Kitabın sonu. 2 Nisan 2001. Sayfa 543.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Korlar bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25